Ayrım 10.
Avrupa, büyük insanlık trajedisine dönüşmekte olan ateşin içinde kıvranıyordu. Yurt dışında öğrenim görenler birbiri ardınca dönüyorlardı. Ragıp Perker, Ferruh Semin, Tosun Terzioğlu, Sait Akpınar gibi bilim dünyasının gökyüzünde parıldayacak olan niceleriyle birlikte Cahit Arf da üniversiteye döndü. Pırıltısını da hepsinden önce beraberinde getirerek. Bu genç bilim insanlarını zor zamanlar bekliyordu. Maaşları düşüktü. Kara ekmek bile karneyle alınıyordu. Bunlar onları yıldırmadı. Üniversitelerinde gündüz işleri bitince geceleri öğretmen okullarında hiçbir karşılık beklemeksizin derslerine koşuyorlardı. Ama bir yangın onların yüreklerini kavlayacaktı. Fen fakültesi olarak kullanılan Zeynep Hanım konağında bir gece aniden yangın çıktı. İtfaiye erlerinin sesleri duyuluyordu. Acele etmeyin, durun. Görevliler dışında herkes derhal yangın yerini terk etsin. Kimsenin aldırdığı yoktu. Bozulan yuvalarında ak yumurtalarını can havliyle taşıyan bir avuç gözükpek karınca, geleceğin matematik, fizik, kimya, biyoloji profesörleri, dekanları, rektörleri, bu genç bilim insanları alevler içine dalarak kütüphanelerini kucak kucak dışarı taşıdılar. Hayatta her şeyden yoksun kalarak yaşayabilirlerdi. Ama bilimsel bilgiden, bilimsel çalışmadan yoksun kalamazlardı. Ülkelerine olan görevlerinden, sorumluluklarından ayrı düşemezlerdi. Yangın neden sonra güçlükle söndürüldüğünde itfaiyeciler kadar bu gençlerden de yananlar, yaralananlar vardı. Ama yüzlerce kitap, belge, ağaçların serin gölgesinde gene onları beklemeye devam ediyordu. Bu nedenle yaralarının acılarını çok fazla duymaksızın dersliklerine koştular. Ankara göklerinde güneş bir görünüp bir yitiyordu. Böyle zamanlarda havanın sağanak yağışlara gebe olduğunu bütün bozkır insanları gibi Ankaralılar da bilirlerdi. Ulus meydanındaki küçük meclis binasının tahta kürsüsünde bakan kısık kalın sesiyle şöyle diyordu. Bilmeyen siyasi ve ekonomik kudret sahiplerinin elinde orta çağda olduğu gibi köle hayatı sürer. Asıl acıklı olan bilmeyenin kendi düşkün köle hayatına kayıtsız kalmasıdır. İlk öğretim davası insan olmak, millet olmak davasıdır. Son tümceyi üzerine basarak meşhur inadını ilan ederek söylüyordu. Kazım Karabekir'in az önce söyledikleri bu tepkiyi doğurmuştu. Biz bu usulü ilerlemiş ülkelerden mi alıyoruz, iyi sonuçlar vereceğini düşünerek mi alıyoruz diye sormuştu. Genç Milli Eğitim Bakanı öfkeli bir yanıt vermişti. Biz kimseyi taklit etmiyoruz. Bunları memleketimizin toplumsal gerçeklerine uygun olarak tasarladık. Bu okullar bizimdir. Kimseden de almadık. Başkaları bizden alsınlar. Köy enstitüleri üzerindeki bütün tartışmaları heyecanla izleyen biri daha vardı. Dinleyiciler locasında. İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Genç Bakın Hasan Ali Yücel'in kararlı güvenli konuşması mecliste bir heyecan dalgası yaratmıştı. Karşı duranlar çaresiz sustular. Cehaletin felaketinden kurtulmak isteyenler kazanmıştı. Sadece 7 ay sonra Kasım 1940'ta Cumhurbaşkanı bu kez bir başka felaketten, bütün dünyayı tehdit eden savaş felaketinden ülkesini korumak için yeniden meclis kürsüsündeydi. Garp cephesi komutanı önce barış cephesini güçlendiriyordu. Türkiye dostluk anlaşmalarına bağlıdır. Alman orduları Avrupa'yı postalları altında eze eze ilerliyordu. Şubat ayında Şükrü Saraçoğlu, Türkiye kendi güvenlik alanına yapılacak yabancı eylemlere, çatışmalara asla kayıtsız kalamaz diyerek Cumhuriyeti korumak için savaşmak, gerekirse buna da hazır olduğunu bildiriyordu. Başbakanın ulusa güven veren bu iletisi, pilli radyoların parazitli sesiyle ülkenin en ırak köşelerine, oturma odalarından köy kahvelerine kadar ulaşıyordu. Trakya sınırında ikinci kez askere alınmış genç bir subay birkaç saat önce tırnak çakısıyla onardığı radyonun gittikçe azalan sesiyle son tümceyi ancak duyabildi. Türkiye toprak bütünlüğüne, istiklaline yapılacak her türlü taarruza silahla mukabele edecektir. Küçük radyo bu sözleri kalan son gücüyle iletebilmiş gibi birden sustu. Cahit onu yeniden adam etmek için daha pek çok kez uğraşacaktı. O anda aklından geçen ne ölüm korkusu, ne karısı, ne anası oldu. Yıllar sonra gençlik rüyam diyeceği sınıf cisim teorisini kurmaya vakti olamayacağını düşündü. Bu onu korkuttu. Cebini yokladı, sigarası bitmişti. Gece bıçak gibi bir ayazla sabaha hazırlanıyordu. Tek bir yıldız yoktu. Korugan'a doğru ilerledi. Orada topun başında karanlığı delen gözleriyle bekleyen erlerine seslendi. Yahu çocuklar, bana bir paket cigara bulun. Başbakanın sesini tekrar duyduğunda artık topçu subayı değil, İstanbul Üniversitesi'nin parlak doçentlerinden biriydi. Patrick Duval'in İngiliz Malı Radyosu'ndan aldıkları haber hem yaşlı İngiliz'i hem Türk matematikçiyi memnun etmişti. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan saldırmazlık paktı İngiltere üzerinde olumsuz bir etki yaratmamıştı. Buna karşılık Amerika tepki gösteriyordu. O zamanlar okyanusa öyle aşılmaz, öyle büyüktü ki okyanus ötesinden gelen bu çaktak sesi ikisi de önem vermediler. Cahit Duval'a seminer çalışmasını sunmaya devam etti. 3 boyutlu uzayda, N boyutlu uzayda da analize ihtiyaç yok. Sırf cebiri kavramlarla bu işin içinden çıkılır. Duval, bu önemli bir iddia, dikkat etmelisin. Hayır, basit bir şey. Yaşlı adam biraz düşündü. Sonra, hadi bakalım ispat et o zaman dedi. Böylece ayrıldılar. Günlerce kimse üniversitede görmedi onu. Halide sabahları okula giderken masaya koyduğu kahvaltı tepsisini döndüğünde bıraktığı gibi buluyordu. Küçük çalışma masasının üstü yerler sayfalarca kağıtla dolmuştu. Bazen vaktin akşam olduğunu fark etmeksizin başını kaldırıp yüzüne bakıyor, sakin sakin soruyordu. Senin bugün dersin yok muydu? O gün gene okuldan yorgun döndüm. Kocasının masasının alt başında kağıtları, çizimleri, formüllere gömülmüş olarak bulacağından emindim. Allah vere de birkaç lokma yemiş olsa. Çalışma odasının ışığı yanıyordu. Kağıtlar gene her yere saçılmıştı. Dolu küllüğü aldı. Küçük bir parça kağıt kayıp yere düştü. Üzerine bir tek sözcük yazılmıştı. Karakteristik halka. Kırmızı kalemle yuvarlak içine alınmıştı. Halde bu yırtık kağıda fazla dikkat etmedi. Mutfağa geçti. Kocası ise o saatlerde Duval'a bu halkaların kapanışları hakkında ulaştığı sonuçları anlatıyordu. İddiasını ispatlamıştı. Ertesi yıl profesör oldu. Arkadaşları henüz doçenttiler. Matematikte arf halkaları, arf kapanışları olarak isimlendirilen bu çalışma için yıllar sonra ''Ha o mu, basit bir iddia yüzünden şöhret oldum.'' diyecekti. Gerçekten de şöhret olmuştu. Memleketinde insanların tanımadığı, uluslararası bilim dünyasında hayranlık uyandıran genç bir şöhret. Üç yanı deniz, kıyıları dağlarla çevrili bu tanrılar diyarında nehirler, ırmaklar yüzyıllardan beri başıboş akıp dururdu. Kış biterken kabaran sulara nice ağıtlar, türküler yakılmıştı. Kızılırmak, Nittin ağlı gelini, çarşambayı sel aldı, alırdı, sevgililere el. Suyla buluşuverse bire on verecek toprak çoraktı. Su gümbür gümbür gelir, yüksek pırtalardan boşu boşuna akar giderdi. Bir türbine çevirse nice köyler aydınlanacaktı. Su akmış, Türk bakmıştı. Osmanlı içinse yıllardır Türk, etrakı bir idrak yani algılamaktan, kavramaktan yoksundu. Çalışkan, onurlu Anadolu insanı da Osmanlı'yı bilirdi. Eğeri kalta Osmanlı, şalvarı şalta Osmanlı, eken de yok, biçen de yok, yiyen de orta Osmanlı'ydı. Saraylara, cariyelere, arf köşelerine, Osman oğullarına emdirilmişti alın teri. Her fetih bir yağma, ganimet helaldi. Şimdi her şey yeniden planlanıyordu. Bilgiyle, bilinçle. Ülkenin kaynakları ülke insanının erinci, gönenci için kullanılmalıydı. Gidilemeyen köy bizim olamazdı. Bakır, demir, kömür Anadolu dağlarının altında kat kat yatıyor. Cumhuriyetin işçisini, mühendisini bekliyordu. Onlar da yurtseverlikle işe koyuldular. Demir ağlarla ördüler Anadolu ana yurdu dört yandan. Yol vermeyen dağları delmek, taşkın ırmakları, nehirleri aşmak gerekiyordu. Çimento henüz ülkede yoktu. Ama demir, bakır, kömür. O zaman çelik köprüler yapılmalı, uygarlık katarı hedefe ulaşmalıydı. Üniversiteler hizmete koşuldu. Karşılaşılan sorunları Cumhuriyet'in genç bilim insanları, bilgisel birikim, yaratıcı zeka, engin yüreklilikleriyle uğraşıp didinerek çözüyorlardı. Bu işte bilgiyi halkın hizmetine koşmaktı. Üniversite hayatın içinde olmalı, bilim fil dişi kurelerde yapılmamalıydı. Bilimsel çalışma bilgi için, bilgi hayat için. Aşılmayan dağ, varılmayan köy, geçilmeyen su olamazdı. İşte bir köprü problemi de Cahit'in yaşamındaki ödüllerden birine geçit verdi. İstanbul'un kısa kara kış günlerinden biri. Karaköy, Haliç, Beyazıt, Dolmabahçe karlar altında. Teknik üniversitenin yüksek pencerelerinden karlı bahçeye düşen solgun ampullerin ışığı altında birkaç başıboş köpek karda oynaşıyor. Havlamaları. Küçük odaların birinde öğrenciler bağıra çağıra tartışıyorlar. Gürültü boş koridorda yankılanıyor. O kadar tartışmaya kaptırmışlar ki kendilerini, hocanın gelip arka sıralardan birine oturduğunu fark etmiyorlar. Neden sonra içlerinden biri sözünün orta yerinde onu görüyor, birden susuyor. Ötekiler de hocaya bakıyorlar. İstiyorlar ki tartışmaya bir açıklık getirsin. Hepsi yorgun. Üstelik genç bedenlerinde karınları zil çalıyor. Ama tahtanın başından da ayrılmak istemiyorlar. Hoca onlara değil tahtaya bakıyor. İçlerinden biri konuşmaya devam cesaret ediyor. Hocam siz aslında bizdensiniz. Fizik sizin asıl alanınız olmalıydı. Öğrenciler bu çıkışı bekler gibi hep bir ağızdan konuşuyorlar. Hocam ancak siz bir yol gösterirsiniz. Hocam bakın ben şöyle düşünüyor. Bu arada işlerinden biri öne çıktı. Hocam siz bizim Neumann'ımsınız. Matematiği bilimin her dalında işe koşarsınız. Hoca birden ona döndü. Sen dedi son konuşanı hiç Neumann'ı gördün mü? Yanıtı beklemeden devam etti. Ben karşılaştım. Ama adam o kadar hızlı düşünüp konuşuyordu ki söylediklerini anlayıp izleyemedim. Hem de bildiğimi sandığım matematikti konuştuğumuz. Öğrenciler sustular. Hocayı kızdırmışlar mıydı? Sevmezdi böyle yüzüne karşı övgüler yapılmasını. O arka sırada kalkıp tahtanın yanına geldi. Tebeşirini cebinden çıkardı. Sayıları, sembolleri, formülleri kendine has gotik yazısıyla yazmaya koyuldu. Öğrenciler yerlerine oturdular. Merakla tahtayı kopya etmeye koyuldular. İyice soğuyan sınıftan çıt çıkmıyordu. Ama kimsenin üşüdüğü yoktu. Artık aç da değildiler. Zamanın dışına çıkmışlardı. Her zaman geç saatlere kadar okulda çalışan Mustafa İnan'ı ayakta görünce anladılar zamanın nasıl geçtiğini. Sessizce meslektaşını izliyordum. Hoca salonunda bir adım geri çekildi. Tahtayı yeniden gözden geçirdi. Yaklaştı, bazı yerlerini sildi, yeniden yazdı. Sonunda tebeşiri cebine soktu. Kendi kendine konuşur gibi. Evet, bu olabilir ama eminim daha kısa, daha zarif bir çözümü mutlaka vardır dedi. Sonra sınıfa döndü. Çalışın, bulacaksınız. O sırada İnan'ı gördü, hatırladı. Şu köprü meselesi. Bugün için ona söz vermişti. Birlikte çalışacaklardı. Yaramazlık yaparken yakalanmış küçük bir çocuk gibi yüzü kızardı. Ya Mustafa dedi, tam geliyordum, şu mesele dikkatimi çekti. Yani sözün arkasını gençler duymadılar. İki hoca kol kola fizik bölümünün uzun koridorlarında kaybolmuşlardı. Problem tam da ebem kuşağı gibi köprüler atan Sinan'ın torunlarına denk düşüyordu. Beton bir köprünün çöküş nedeni. Köprünün modeli totem gibi masanın üzerinde duruyordu. Yüklemleri konulmuş, çatlamanın başladığı yerler saptanmıştı. Sonra gerilme sınırlar boyunca eşit şekilde dağılmıştı. Mustafa İnan günlerdir bu model üzerinde çalışıyordu. Sonra bir düzlem almış, buna bir bacak yapmış, bacağın yapıştığı yeri jiletle ince ince oymuştu. Bak Cahit diyordu, profil musluktan suyun akışına benziyor, ne diyorsun, identik mi? İkisi de dikkatle makete bakıyorlardı. Bir fizikçi ile bir matematikçi. Bu yoğun çalışma ile ilgili olarak optimal profil tasarım başlığı altında makaleler arka arkaya yayımlandı. Uluslararası fizik matematik dergileri övgüyle ilgiyle yayınlar yaptılar. Matematiğin ilham kaynağı dediği fizik ona anlamlı bir ödül getirdi. İsmet İnönü ödül beraatını alırken İzmir'deki evin önünde tahta bisikletini merakla izleyen, haydi bin bakalım şunu diyen Garp Cephesi komutanını düşündü. Dünya savaşın yaralarını sarmak telaşı içindeydi. İnsan hakları evrensel bildirisi o yılın sonunda ilan edildi. Ödülün parasal değeri 10 bin liraydı. Cahit'in küçük ailesine yuva olacak evi böylece alabildiler. Bebek sırtlarında dar bir sokağın başında. O yıl bahar erken geldi. Mayıs ayı başından beri neredeyse yaz ortası sıcakları sarmıştı kenti. Halide Hanım ortancaların topraklarını değiştiriyor, gülleri kesiyordu. Fidanların üzerinde küçük küçük kurtlar fark etti. İçeriye seslendi. Cahit, Cahit gelsene, güller kurtlanmış. Yanıt gelmeyince birkaç kez yineledi. Sonra merakla içeri girdi. Kocası eski geniş koltuğuna oturmuş bir tahta parçasını özenle yontuyordu. Bir ara başını kaldırıp baktı. Radyoda Milli Birlik Komitesi'nin bildirilerinden biri Cülide Gülizar'ın Türkçesiyle duyuruluyordu. Günlerden beri yaşadıkları tedirginlik elle tutulur hale geldi. Birbirlerine aynı endişeyle baktılar. Üniversitenin başına bir şey gelecek miydi? Çakıyı özenle kapattı, cebine koydu. Tahta parçasını hala öteki elinde tutuyordu. Halide dedi, galayısı düşündükçe hala başım dönüyor. 21 yaşında diyorla da ölmeseydi kim bilir neler yapacaktı. Halide Hanım artık kocasını iyi tanıyordu. Yüreğinde bir korku vardı. Bilim adamlarının gök ekini biçer gibi görevlerinden uzaklaştırılmalarından korkuyordu. Nazilerin bilim adamlarına yaptıklarını tanıklık etmiş olmasındandı bu. Üniversite hocalarına kara cübbeliler diye saldıranlara, rektör Sıddık Sami Onar'ı yerlerde sürükleyenlere bu nedenle tepki göstermişti. Bilim, bilimsel çalışma siyasal güçten, her türlü ünvandan, iktidardan ayrık tutulmalıydı. O zaman ancak saf güzel matematik yapılabilirdi. Halde onu teselli eder gibi, bak güller kurtlanmış dedi. Kocası yerinden kalktı, bahçeyi geçti, piposundan derin nefesler çekerek çıktı gitti. Korktukları olmadı ama tedirginlikleri devam ediyordu. İlk yaz güneşi tavana kadar yükselen pencerelerden salona doluyordu. Ragıp Peker, Perker, Ferruş Şemin, Orhan Alisba, Nazım Terzioğlu, Cahit Arf oturmuşlardı. Fakülte genel kurulu toplantı halindeydi. Kürsü raporları okunuyor, tartışılıyordu. Fen fakültesi dekanı Ali Rıza Perker, cebir ve sayılar kürsüsü başkanını raporunu okuması için kürsüye davet etti. Cahit Arf yerinden ağır ağır kalktı. Kalın çerçeveli gözlük camları tebeşir tozuyla buğulanmıştı. Elinde rapora benzer bir şey de görülmüyordu. Oysa diğer kürsüler sayfalarca tutan raporlarını okumuşlardı. Sözüne başlamasıyla bitirmesi bir oldu. Cebir ve sayılar kürsüsünde her hafta 4 saat ders, 2 saatte uygulama yapılmıştır. Kürsü faaliyeti bundan ibarettir. Salonda büyük bir sessizlik oldu. Herkes birbirine bakıyordu. Cahit Hoca bu bürokratik işlemleri her zaman matrak bulurdu. Şimdi burada bunu açıkça söyleyebilirdi de. Dekan telaşla peki teşekkür ederiz dedi. Rapor tartışmaya açılmadan öteki kürsülere geçildi. Ertesi gün dekanlık odasında iki arkadaş karşı karşıya geldiler. Cahit, sen koskoca ordinarius profesörsün. Sen Cahit Arf'sın, ne oluyor? Biliyorsun son yasal değişikliklerle raporları doyurucu bulmayan kürsü başkanlarının uzaklaştırılması gerekliliği konuldu. Sesi kederli ve kırıktı. Ama Cahit Arf'ın içinde çok daha önemli bir ses vardı. Ali Rıza dedi, kafamda çözmeye çalıştığım önemli bir problem var. Onu çözmedikçe başka hiçbir şeyle meşgul olamıyorum. Bana kırılma. Bilimsel çalışmayı bir meslek değil yaşama biçimi olarak seçmiş. Bilmek, anlamak eylemlerini tutkuya dönüştürmüş bu hoca karşısında dekan ayağa kalktı. Bürokrasisini parçalayıp bölen dünyası bir anda araştırmak, öğrenmek, bilmek tutkusuyla aydınlanmıştı. Peki Cahit dedi, istediğin gibi olsun. Bir süre sonra bu tutku bir kez daha somutlaşacaktı. Rektör Sıddık Sami, Cahit Bey diyor, neden istifa ediyorsunuz? Sizi ordinarius profesör yaptık. Arf'ın yanıtı kısa oldu. İşte onun için ayrılıyorum. İşin kendisine değil, ünvana titre önem veriliyor. Yalnızca bilime önem verilen bir yer bulacağım. Bu arayış Türkiye'yi araştırma kurumları, enstitüler, dünyaca ünlü kurumlar kazandırdı. Bu arayış önce Princeton Yüksek Araştırma Enstitüsü'nü araştırmacı olarak götürdü. Sonra Kaliforniya'da öğretim üyesi olarak çalıştı. Mayarlar Üniversitesi'nde konuk profesör olarak ders verdi. Mayans Akademisi muhabir üyeliği yaptı. Ama ondan önce yaşamı boyunca ona doygunluk sağlayan gelişmeler olmuştu.